yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Mehmet Savaş. Mehmet Savaş Hoca'yla İslam ilimle başlar, takvayla biter.
Muhterem hocam, Altınoluk'un toplumumuzun önde gelen ilim adamlarıyla, hocalarıyla sohbetleri oluyor. Merhum Ali Yakup Hoca'yla başlamıştık bu sohbetlere. Ve bu ay sizinle beraberiz. İlk sorumuz şu: Mehmet Savaş Hoca kimdir?
İnsanın kendinden bahsetmesi bir hayli zor. Ne kadar resmi kayıtlarda 1940 geçiyorsa da 1938 yılında Konya merkeze bağlı Kızılören Bucağı'nda dünyaya geldim. İkinci Dünya Harbi'nin son dönemlerinde maalesef gizli olarak bir ahır bölmesinde mahalle imamının önünde Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden hatmettikten sonra okula gittik. İlkokula devam ederken aynı yerde 1948 yılında hıfzımı tamamladım. İlkokulu bitirdikten sonra Konya merkeze geldik. Burada yeni açılan İmam Hatip Okulu'na girmeyi düşündük ama olmadı. Sonra dışarıdan Arapça okumaya başladım. 1952-53 yıllarında Diyanet Hafızlık diploması aldım. Bu arada fıkıh ve kelamdan bazı meseleler okuyorduk. Konya'dan Mustafa Efendi diye meşhur eski Osmanlı medreselerinden mezun bir hoca efendi de hem hıfzımı sağlamladım hem de sarf nahiv bilgileri okumaya başladım. Bu sırada kısa bir süre Cemil Efendi diye Çiğil'den bir hoca efendi de okuduk. Daha sonra Mısır'dan ve Suriye'den gelen bazı arkadaşların durumlarına hayran kalarak orada daha iyi Arapça öğrenebileceğimize inandık ve Halep'e gittik. Halep'e gidişimiz çok sıkıntılı oldu. Şu kadar söyleyeyim, Reyhanlı'dan Halep'e kadar 92 kilometre. Yaya gittik. Halep'te bir medreseye girdik. Sınıfta Türk olan 3 kişiydik. Ben, Mustafa Bilinç diye kilisten bir arkadaş, bir de Miktat Yalçın. Üçümüz beraber Halep'teki Şabaniye'de eğitime başladık. Daha sonra Osman Zeki Bey ile birlikte Şam'a gittik. Orada özel bir okula girdim. Şu anda Emevi Camii'nin müdürlüğünü ve imamlığını yapan Şeyh Abdurrezzak el-Halebi'nin idare ettiği bir özel okul. Meşhur muhaddislerden Şeyh Abdullah Habeşi ile karşılıklı odalarda bir sene kadar kaldık. Kaldığımız caminin adı Kıtat idi. Sokağa atılan kedi yavrularını korumak için kurulan bir vakıf camiydi burası. Cami kayyımının yüzlerce kedi yavrusunu vakıftan ciğer getirerek beslediği bir cami. Bunun dışında ayrıca merce denilen yerden başlayıp Şam Üniversitesi ve Şam Fuarı da dahil olmak üzere Mezze denilen yere kadar 2,5 kilometre uzaklığındaki nehrin iki tarafındaki çayırlık da hayvanları korumak için adanmış bir vakıf arazisiydi. Burası artık iş yapamaz hale gelmiş veya sakatlanmış hayvanların öldürülmemesi, vurulmaması ve bunların ölüme terk edilmemesi için adanmış bir vakıftır ve hala bu vakıftan büyük bölümler devam etmektedir.
Efendim, Şam'da ne kadar kaldınız?
Şam'da 17 sene kaldım. Şam'da gayri resmi okulda iyi bir öğrenim görüyorduk. Fakat Türkiye'ye döndüğümüzde artık ilmin yanında biraz daha geniş ufuklu olmayı gerektiren bilgileri de almamız gerekiyordu. Türkiye'de İmam Hatip Okulu'na giremediğimiz için Şam'da İmam Hatip Lisesi mesabesinde olan bir okulda tahsile başladık. O zaman İmam Hatip ortası 4 yıldı. 4 yıl okuduk. Tabii mali sıkıntıların olması sebebiyle yazın bazı okullarda ders vermek suretiyle. Şam'ın ikinci büyük camii olan Dingöz Camii'nin imamı hocamızdı. Kendisi vazifeye devam edemeyeceğini söyleyince bizi ikinci imam olarak tayin ettiler. 1957'den 1970'e kadar da o camide görev yaptık. Hem okulda okuyoruz hem görev yapıyoruz. Yazın tatil olduğu zaman Suriyeliler kendi memleketlerinden evvel bize yiyecek şeyler verirler, bizim orada yatmamızı kalkmamızı sağlarlardı. Ve o camide uzun yıllar Türk, Afrikalı ve Yugoslavyalı arkadaşlarla özel dersler okuduk. Nahiv, fıkıh, usulü fıkıh, mantık gibi dersler bizi bir hayli yetiştirmişti. Suriye eğitim öğretimde Fransız sistemini uyguluyordu. Türklerin diploma sınıflarında başarılı oldukları görülüyordu. Bu sistemde okul diploma sınıfına kadar getirir, son sınıfta imtihanları devlet yapar, evrakları yine devlet tanzim eder, notları devlet değerlendirir. Yani merkezi sistem. O dönemler imkansızlıklar, gıdasızlık ve bakımsızlık nedeniyle birkaç kez hastaneye yatma durumunda kaldık. Cenab-ı Hak şifalar ihsan etti. İlk olarak İmam Hatip Ortaokulu'nu veren Türk arkadaşlardan biri olduk. Ondan sonra liseye devam ettik. Lisede yine başarılı bir şekilde İmam Hatip Okulu'nu bitirdik. O zamanlar İmam Hatip mezunları yalnız İlahiyat Fakültesine alınıyordu. İlahiyat Fakültesine de imtihanla giriliyordu. Bu imtihanı kazanarak İlahiyat Fakültesine girdik. 4 yılda İlahiyat Fakültesini bitirdik.
Bölüm var mıydı hocam?
Hayır, fakülte olarak devam ediyorduk. Fakat en ağırlıklı ders fıkıh, hadis ve usulü fıkıh dersiydi. İlahiyat Fakültesinin 3. sınıfına geçtikten sonra Milli Eğitim'de görev istedim. Müfettişlerin tasvibinden geçtikten sonra Çalışma Bakanlığı'nın iznine gerek kalmadan liselerde bize din dersi ve Arapça öğretmenliği verdiler. Fakülteyi bitirdikten sonra Külliyetü Terbiye'ye yani pedagoji ihtisas ve eğitimine imtihanla giriliyordu. İmtihanı biz de başardık. Oraya devam ettik. Bu arada Türkiye'deki durumları takip ediyoruz. İmam Hatip mezunu olan arkadaşlarımız İlahiyat Fakültesine gidemiyorlar. Yüksek İslam Enstitüsü'nde okuyorlar. Ondan sonra doktora yapabilecekler mi, yapamayacaklar mı henüz belli değil. Ayrıca kültür anlaşmamız olmadığı için Suriye'den aldığımız İmam Hatip diplomasıyla yüksek tahsile kabul edilmeyeceğimizi öğrenmiştik. Dışarıdan liseyi bitirdim. Ondan sonra Suriye'de kalabilmek için bir yerde öğrenci olmamız gerekiyordu. Liseyi bitirdikten sonra Hukuk Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde iki fakülteye birden öğrenci olarak kaydımızı yaptırdık. Benim açımdan en enteresan olanı Şam'a vardığımızda o günün şartları gereği öğrencilere mahsus bir sarık takmaktı. Bize de sardılar. Fakat biraz değişik bir tipti ama cübbesiz veya paltosuz sarıkla gelen benden başka kimse yoktu. Türkiye'ye 13 sene hiç gelmedim. Vatanı özlemiştim. Hatta zaman zaman arkadaşlarımızla sefaret ve konsolosluğun önünden geçer ve bayrağı uzun süre seyrederdik. 1970 yılında peder, validem nasıldır diye Türkiye'ye geçici olarak gelmek istedim. O sıralar özel bir okulda Arapça, fıkıh, usulü fıkıh dersleri okutuyoruz. Türkiye'ye gelince şartların çok değişmiş olduğunu gördüm. Yanımda diplomalarımı da getirmiştim. Burada belli makamlara müracaat ettik. Kültür anlaşması olmamasına rağmen İlahiyat Fakültesi diploması elimizdeydi. Külliyetü Terbiye diploması henüz tanzim edilmemiş ama tanzim edilmediğine dair aldığımız belge mevcuttu. Muamelede nazarı itibara aldılar. Tabii bizim fedakarlıklarımız yanında anaların yaptığı fedakarlık çok daha farklı. Validemin uzun yıllar boyu ağlamaktan gözünün biri görmez hale gelmişti. Rahmeti Rahman'a kavuştuğundaysa defalarca uğraşmama rağmen o gözü kapanmadı. Onun o halini gördükten sonra artık tahsile devam etmeyi değil, Türkiye'ye dönmeyi, şartlar ne olursa olsun burada hizmet etmeyi düşündüm. Gittim, oradaki işleri bitirdim ve Türkiye'ye döndüm. Askerliğimiz için karar aldırdım. Muaddeleden sonra 30 küsür yaşındayken askere gittim. O sırada evlenme durumumuz oldu. sonra İmam Hatip'e meslek dersleri öğretmeni olarak tayin edildik. Tabii uzun yıllar dışarıda kalmamızın neticesinde bir hayli de tahkikat geçirdikten sonra. Sıkıntılı çok zamanlarımız olmuştu. Bir sonbahar mevsiminde 4-5 gün mezarlıkta yattığım günleri unutamıyorum. Zaten ilk zamanlar çok acı günler geçirdik ki bu bizi bir taraftan azimli hale getirdi. Ancak bütün zamanımı okumaya verebilseydim daha farklı bir şekilde dönebilirdim.
Sizde derin izler bırakmış hoca efendilerden kimler var? Onlardan bize birer hatıra anlatır mısınız?
Bunlardan birisi Abdülvehhab el-Hafız. Suriye'de meşhur olan Hanefi fakihi bir zattı bu değerli hoca efendi. Bir caminin küçük bir odasında sabah namazından sonra ondan ders okuyordum. Ben yatılı olmama rağmen dışarı çıkmama izin veriyorlardı. Yatsıdan sonra da bir başka hoca efendi de ihtiyar okuyorduk. Kış mevsimlerinde hoca efendi, "Çocuklar, bu soğuk günlerde uzaktan geliyorsunuz. Ben size gelmeyin diyemem. İlim kapısını kapatamam. Özellikle sizin gibi mayın tarlalarını çiğneyip, hayatını hiçe sayıp, anasını babasını yıllarca görmeyip, ilim için hocam da babamdır diye kapımı çaldığınıza göre ben sizi evimde okutacağım." derdi. Benimle beraber bir arkadaş hoca efendinin evine devam ederdik. Yalnız hoca efendi namazdan sonra yatağına girer, kar yolasının önünde kitapları yığardı. Yenge hanım yaşlı olmasına rağmen öbür odaya giderdi. Hoca efendi her sabah kendi çocuklarına harçlık olarak ne verirse bize de aynısını verirdi. Ve bazen bizim simamızdan, hareketlerimizden sıkıntılarımızı anlardı. Böyle zamanlarda, "Evlat, ben yorgunum, benim yerime sen öğle, ikindi akşamı 3 gün kıldıracaksın. Devlet bana imamlık için değil ama gidip gelmem için şu kadar ücret ödüyor. Ben gitmediğime göre bu para senin hakkın." der. Peşinen o günlerin parasını öğrencilere cep harçlığı olarak verirdi. Yalnız bir şartı vardı. "Bakın karda kışta neneniz, anneniz yaşında hanımımı ikinci odaya gönderiyor, size ders okutuyorum. Bir talibi ilim gelir, Allah rızası için sizden ders talep edecek olursa onu geri çevirmeyeceksiniz. Çevirecek olursanız hesabımız büyük olacaktır. Tek arzum budur, başka bir şey beklemiyorum." derdi. Onun talebe üzerindeki etkisi çoktu. Ülkede pek çok hoca efendiler onun talebesidir. Hem babamız hem bizi kollayıp gözeten hocamız, üstelik bizi devlete karşı, hükümetin güçlerine karşı sıkıntılı günlerimizde savunan değerli bir ilim adamıydı. Abdülvehhab el-Hafız ehli tarik değildi fakat ehli tarikı çok severdi. En büyük özelliği zenginler davet ettiği zaman çok nazlanmasıydı. Fakir birisi davet ettiği zaman da şartlı olarak gider, yük olmak istemez, "Şunu yaparsan gelirim" der, fakirlerin hiçbirisinin davetini geri çevirmezdi. Ve öyle zamanlar olurdu ki hoca efendi bize ve diğer arkadaşlara "Ay başına kadar 10 lira borç verir misin?" derdi. Bunu söylerken de ceplerinin her biri vatandaşların kendisine fakirlere vermek üzere emanet etmiş oldukları paralarla dolu olurdu. Bir gün kendisine "Hocam, bu paraları ihtiyaç sahiplerine verin" dediklerine ve "Siz de muhtaç olduğunuza göre bu paradan fıken almanızda bir sakınca var mı?" diye sorduk. Bazıları "Uygun gördüğünüz, münasip olan muhtaçlara verin" diyorlar. "Oradan alabilirim ama bana fakirlere aktarılmak üzere verilen paraya uzanan o eli kesmeli" derdi. Ve hiçbir zaman almazdı. Özellikle o duasını "Şartlar ne olursa olsun gelen talebeyi geri çevirmeyeceksiniz" sözünü hiç unutmam. "Eğer 5 kuruşluk bir sadaka verip bir ameli salih yaptığıma inanırsam annem babam, yakınlarım ve özellikle o hocamın ruhunun haberdar edilmesini diler, her seferinde dualarımda yad ederim." O yıllarda İbni Abidin'in torunu olan Suriye Diyanet İşleri Başkanı Ebu Yusr Abidin isimli bir zatta da usulü fıkıh okumuştuk. Burada da enteresan bir hatıramız var. Sabah namazında hoca efendinin belli bir virdi vardı. Ehli tarik olduğu için virdini bitirmeden kesinlikle derse başlamazdı. İlk anda iki kişi başladık, sonra ben kaldım. Bir de hanım talebesi vardı. 60-63 yaşlarında çift peçesiyle gelir, ders takrir ederlerdi. Hoca efendiyi sorularıyla taciz ederdi. Yani o kadar bilgi, beceri sahibiydi. Ne kadar usulü fıkıh eseri varsa mutalaa eder, gelir ve hoca efendiyle mantıkta olsun, başka şeyde olsun münakaşa ederdi. Orada da hoca efendiden, Allah razı olsun, pek çok şeyler aldık. Onların duası, feyiz ve bereketiyle bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Hocamın vasiyeti gereği bana gelen birine aşkla okumayı arzu ettiğini ve belirli bir sıçramayı kastetmediğini anladığım vakit evimde olsun, dışarıda olsun bugüne kadar kapımı kapatmadım. Konya İmam Hatip Okulu'nda özel dersler okuttum. Bolvadin'de Müftü Efendi'yi, Vaiz Efendi'yi, İmam Hatip öğretmenlerini okuttum. Burada halen özel derslere devam ediyorum. Karınca kararınca ilme hizmet etmeye devam ediyoruz. İslam ve hayat ilimle kaimdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ilk emir ilimle gelmiştir. 23 sene sonra gelen bir ayetse "Vetteku yevmen terceune fihi ilallah" diye bitiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de İslam iki emirle özetlenebilir. İlimle başlar, takva ile biter. Yani ilim, amel ve insana hizmet içindir. İlim olacak, amel olacak ve amelle tebliğ ve inzar görevi yapılacak. Ama bunun hedefi de takva ve Allah'a yakınlık olacak. Bize öğretilenlerin özü budur. Biz de talebelerimize bu düsturu bazen sözle, bazen fiille öğretmeye çalışıyoruz. Ama şurası bir gerçektir ki en direkt eğitim, yani uygulayarak, başkasına örnek bir hayat sergileyerek yapılan bir eğitim, dille direkt öğretmekten çok daha yararlıdır. Bir gün hoca efendi ders veriyordu. Üniversiteden bazı hoca efendiler ve bazı profesörler de hoca efendiyi dinlemek ve birkaç kelime sohbet etmek için geliyorlardı. Ben dersine sürekli devam ettiğim için mihrabın yanında bana yer ayırır, "Gel Şeyh Muhammed otur" derdi. Derse başlamadan önce yüksek sesle "Alim kimdir?" diye sordu bana. Hiç böyle başlamazdı derse. Ben susunca "Peki onu bırakalım, cahil kimdir?" diye sordu. "Cahilin kim olduğunu bilemiyorum ancak örneğini istiyorsan ben varım" dedim. Hoca efendi güldü ve "Ben onu demek istemedim" dedi. "Cahil çok okuyandır. Okudukça cahilliğini öğrenen gerçek cahildir. Cahil cehli mürekkeptir. Ondan hayır gelmez" dedi. Herhalde oradaki bazı hoca efendilerin tavırlarını tasvip etmediğinden böyle "Kızım sana söyleyeyim, gelinim sen anla" kabilinden söylemişti.
Efendim, siz bir şey anlatırdınız. Hoca efendi Fütühat-ı Mekki'yi okurken müşkilat çıktığında birine başvururmuş.
Efendim, hadise şöyle oldu. Hoca efendi zenginlerin davetine nazlı giderdi. Fakat Şam'ın zengin kumaş tüccarlarından bir zat hoca efendiyi sık sık davet ederdi. Cumhurbaşkanlığı yakınında bir köşkü vardı. Oraya girerken beni de götürürdü. Ben de hoca efendiye hizmet ederdim. Oraya ilk gittiğim davetti. O tüccar zatın oğlunun biri milletvekili, diğeri de askeriyede generaldi. Beyaz sakallı yaşlı bir zattı. Hoca efendinin elini öptü. Bir oda gösterdiler, oraya geçtik. İçeride bir başka zat oturuyordu. Giymiş olduğu elbise lüks bir kumaş. Şöyle ehli nimet gibi görünen birisi iki çocuğa bir şeyler anlatıyor, arada bir de gıdı gıdı diye şaka yapıyordu. Hoca efendiyi görünce elini öpmek istedi. Hoca efendi de kendisinden yaşı küçük olmasına rağmen onun elini öpmek istedi. derken birbirlerinin elini öpemediler. Hoca efendi elini öpmek istediği için herhalde mübarek bir zattır diye içimden geçirdim. O zat bana şöyle bir baktı, ben de elini öpmek istedim. Elime vurdu ve hadi otur bakalım kopuklar şehit dedi. Bizim hoca efendiye öyle değil mi dedi. O da evet efendim diye cevap verdi. Şimdi devletin yöneticileri bile hoca efendinin yanında susarlar. Bu zatınsa hiç sustuğu yok. Kimseyi konuşturmuyor. Hoca efendi de her söylediğini tasdik ediyor. Tamam efendim, öyle efendim diye mukabele ediyor. Sofraya oturduk, ben hoca efendiye hizmet etmek için ikisinin ortasındayım. Şimdi elma soyanlardan, muz soyanlardan kabukları alıp benim önüme yığıyor. Sonra bana diyor ki, bak oğlum sen hocasın, muktedabih bir kişisin. Bu kadar yemek olmaz diye takılıyor. Öteki taraftansa, hocam sesini çıkarma diye dokunuyor. Öyle olunca bir şey de söyleyemiyorum. Sonra benim bozulduğumu anladı. Sen Türksün herhalde, baksana Birinci Dünya Harbi'nden bir enker münker çavuş anlatayım dedi. Bir şeyler anlattı ama ben sıkıntımdan dinleyemedim. Yemekten sonra bir yere girildi. Hoca efendi o zata dedi ki, efendim Abdülnasır'dan gelen bir emirle İskenderun meselesi yüzünden Türk talebelerin Suriye dışına çıkarılması emredilmiş. Bir türlü üstesinden gelemedik. Dua buyurun da bu mesele bir yoluna girsin. O zat biraz durdu, bir takım garip hareketlerden sonra oradakilere söyledim, bu iş tamamdır dedi. Ben bir la havle çektim. Bana ne oldu, beğenmedin mi dedi. Hoca efendi ise bir yandan teşekkür ediyor ama ben bu kadar da gırgırı çok buluyordum. Sonra bana döndü o zat. Bana bak evlat, öteki tarafı fazla uzatma. Ben fıkıh mıkıh bilmem. Eğer yemin etsen, yeryüzünde yürüyen bir melek göreceğim dersen, bu hocanı görsen yemine halel gelmez dedi. Neticede müsaade isteyip dışarıya çıktık. Hocam da yalnız kalınca, ''Bu deli kimdir?'' dedim. ''Sus'' dedi. ''Bu deli değildir, bir velidir.'' Bu ismini çok duyduğumuz Ahmet Harun'dur. ''Bak evladım, bu adam okuma yazma bilmez. Biz fütuhatı Mekke'de muğlak takıldığımız noktalar olursa bu ümmi adama geliriz, meselemizi hallettiririz.'' dedim. Daha sonra bu zata alıştık tabii. Kendisini gördüğümüz zaman sen kimsin diye sorar, onun hakkında söylediği cümleleri söylerdim. Tabii bu arada da bizim Suriye'de kalma işimiz halloldu. İşte bu hoca efendi onun yanına geldiği zamanlarda bazen bana şöyle derdi. İlim adamlarının yanında fazla konuşma, büyük adamların yanında da kalbini bozma. Bunlar Allah'ın veli kullarıdır. Senin galiba üzerindeki elbiseyle giriş tavrını beğenmedi. Onun için de kopuklar şeyhi diye takıldı. Bu zat daha sonraları beni gördükçe, gel Şeyh Muhammed öp elimi. Şimdi sen benim elimi öpeceksin. Bir hafta sonra da ben senin elini öpeceğim diye latife ederdi. O zatlardan şimdi Suriye'de vardır elbet ama kenarda kaldılar. Resmi ilim adamlarının ötesinde pek fazla ilim adamı kalmadı. Çünkü bizimle beraber çalışan arkadaşlarımız dışarıya da çıkamadılar, vazifede alamadılar. Benim ilkokuldan ilahiyatın sonuna kadar beraber okuduğum arkadaşım Suriye'de aile ve efradını geçindirmek için belediyede bir çöp arabasına çavuş olarak tayin olmayı becerebildi. Sistem ilim adamlarını açlık ve sefalete mahkum ede de ilmi bu hale getirdi.
Sistemin İslami marife karşı tavrı dünden bugüne nasıl gelişiyor? Bu konuyu biraz açsak mı?
Bizim ilk okuduğumuz devirlerde onlar henüz yeni gelmişlerdi. Pek fazla baskı yapamıyorlardı. Daha sonra bu baskı arttı. Esed rejimi 1970'te geldi. Baas Partisi içindeki hakim sınıf değişik meşreplerde kişilerdi. İlk zamanlar ağırlıklı olanlar Hristiyanlardı. O zamanlar Durziler de onlarla beraberdi. Daha sonra 1967 harbi oldu. Suriye akıl almaz bir şekilde yenilgiye uğradı. Kuneitra bölgesi ve Golan tepeleri büyük tahribata uğradı ki oraların %90'ı Türkmenler ve Çerkezlerdi. Orada ortaokul ve liseden arkadaşlarım vardı. Anneleri bir tek kelime Arapça bilmezlerdi. Köylerde Türkçe konuşulur ancak askere veya okula gidenler Arapça öğrenirdi. Hoca efendilerin sisteme karşı olan davranışlarını tespite çalıştılar ve bunları çeşitli yönlerden, vazifeden uzaklaştırdılar. Bizden sonra devam eden pek çok arkadaşımız tutuklanmıştır ve halen nerede oldukları ve yaşayıp yaşamadıkları bilinmiyor. Böyle olunca hoca efendiler artık öğrenci alamaz oldular. Aldıkları öğrenciye destek bulamaz ve okutamaz oldular. Şu anda özel olarak bir iki kişiyi konuşturuyorlar. Onun dışındaki hoca efendilerin ağızlarına kilit vurulmuştur. Birçok insan öldürülmüştür. Benim iki arkadaşım Hama'da şehit edilmiştir. Suriye Emevi Camii'ne tanklarla girdiler bir Ramazan günü. Minberde konuşanı makinalıyla öldürdüler. Yani bir yıldırma harekatına girdiler. Böyle olunca Suriye'nin bu izleri silip kaldırması ve tekrar ilim adamlarına kavuşması çok güçtür.
Suriye'de şu an İlahiyat Fakültesi var mı efendim?
Var efendim. İlahiyat Fakültesi'nde de hocalar ve talebeler murakabe altında. Yani ilahiyatta okuyup da istihbaratta olan bir hayli eleman mevcut. Bizim dönemimizde de vardı. Hatta bir Hristiyan, senin takibinde ben varım falan falan kişiler de senin takibindedir, dikkatli ol diye tembih etmiştir. Bunları hep yaşayıp gördük.
Hocam siz bir fıkıh alimisiniz. Milletin başvuru mercilerindensiniz. Size sorular geliyor. Bu sorularda bir İslam toplumundaki değişmeleri, gelişmeleri müşahede etme imkanı olmalı. Ne tür sorular geliyor? Sorularda hangi istikamette bir yönelme var? Bundan bu toplumun hangi yöne doğru geliştiği söylenebilir acaba?
İslam, inanç, yani iman, amel ve ahlak kuralları manzumesinden, ister Kur'an-ı Kerim'de, ister hadis-i şeriflerde yer alsın, bunlar ya gerçek vahidir, ya naklen vahidir. İslam, inanç, amel ve ahlak bakımından ilahi menşeilidir. İnsani gayelidir. Yani gaye, insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırmaktır. İman güçlü olduğu zaman aksiyon olarak, amel olarak ortaya çıkar. İman güçlü olmadan amel tezahürü ortaya çıkmıyor. İman-amel ilişkileri Cibril hadisinde belirtildiği gibi iman, İslam ondan sonra ihsan şeklinde belirtilmiştir. İhsan, imanla İslam'ın kaynaşmasını sağlayan bir vasıtadır. Burada iman zayıfladıkça amele olan inikası da o derece zayıflar. İman güçlü olduğu zaman amele yansıması ahlaki sistemde kendiliğinden meydana çıkıyor. O bakımdan son 20 sene içinde Türkiye'de genç neslin imanının güçlenmesi amele yansıyor. Bundan 20 yıl önce gelen soruların hemen hemen %90'ı ya talakla ilgili veya adakla ilgiliydi. Bugünse sorular günlük hayatı ilgilendiren ticari ve sosyal meselelerden geliyor. Yani para kazanan vatandaş kazandığının helal olmasını istiyor. Şüpheli lokmadan bile kaçmayı arzuluyor. O yüzden sorduğu sorunun cevabını tam tatmin edici bir şekilde alamadığı zaman bir başkasına sorma ihtiyacını hissediyor. Birçok genç ve tüccarlarımız bir ticari faaliyetten milyonlar hatta milyarlar kazanabilme imkanı varken, eğer güvendiği hoca efendi o ticari faaliyetin caiz olmadığını söylerse, o milyarları elinin tersiyle itiyor. Yani imanın güçlü oluşu amele bu şekilde yansıyor. En çok gelen soruların başında, Avrupa'nın uyguladığı birçok ticari yöntemler, metotlar Türk ticari hayatına da girdiği için oradan gelen uygulamaların İslam hukukuyla bağdaşıp bağdaşmadığı konusunu soruyorlar. Hatta kocasının bazı davranışları, İslam'a karşı, Kur'an'a karşı davranışları nedeniyle evliliğin helal olup olmadığını soran hanımların sayısı da bir hayli artmıştır. Aile hayatındaki meseleleri soran birçok hanım ve erkek de var. Yani İslam aileye tümüyle girmeye başlamıştır. Ticari hayata girmeye başlamıştır. Günlük eğitimimizde talebelerimizin soruları da hep bu istikamette. Ancak bir nokta var ki bizim ülkemizde aşılmamış henüz. Siyasi bağlantılardan kopamayan birçok kişi dini inançlarıyla siyasi bağlılıklarının bazı noktalarda birbirine ters olup olmayacağı konusunda pek hassas davranmıyorlar. Bu İslam'a ters dendiği zaman orada bir bakıma bocalıyorlar. Bu belki aileden gelme, çocukluk yıllarından gelme bir saplantıdır.
Siyasi düşünceyle ilgili bir tespitiniz var. Önemli bir tespit o. Toplumun henüz İslami alanla bulunduğu siyasi nokta arasında tercihte güçlük çektiğini belirttiniz. Bu metot olarak bugünün İslam davetçisinin, tebliğcisinin önüne nasıl bir yol gösteriyor? Siyasi bakımdan kemikleşmiş bir insana İslam'ı anlatmak eğer zorlaşıyorsa, acaba İslam tebliğini mi öne almalı yoksa siyasi şuurlanmayı mı öne almalı?
Şimdi efendim, İslam'ın tebliği belirli bir yöne has değildir. İslam hukuku halkla halik ve halkın kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuki manzumeler bütünüdür. Öyle olunca irşadımız kişinin siyasi düşüncesine, evdeki ve çarşıdaki davranışına, yani bütün amellerine yönelik olmalı. Aile hayatımızdan ticari hayatımıza kadar İslam yavaş yavaş girmeye başlamışsa, fikir yapısındaki bazı eksikliklerin de kısa zamanda giderilmesi için tebliğcilerin konuyu çok iyi bilmeleri, vatandaş nereden etkileniyorsa mesajlarını oradan vermeleri gerekir. Çünkü bazı kişilere her şeyi söylüyorsun fakat bir noktaya geldi mi ben dinimi değiştiririm ama falan zihniyetimi değiştirmem diyor. Bu cümlenin onu nereye götüreceğini idrak etmeden söylüyor. Cenab-ı Peygamber Bedir Savaşı'nda kendi ordusundan kat kat kalabalık ordulara galip gelmesinin nedenini sarsılmaz bir akide olarak açıklamıştır. Öyleyse iman insanın kalbine yerleştiği zaman onun hedefini çizer.
Şimdi hocam, halkta inanç noktasında bir gelişme olduğunu tespit ediyoruz. Bir dindarlaşma seyri var halkta, gençlikte, toplumda. Buna mukabil ilim çevresinde sanki bir fikri kargaşa var galiba. Bakıyorsunuz mesela genç kızlar başörtüsüne yöneliyor ama İslam adına konuşma durumunda olan insanlar da başörtüsü konusunda adeta bir yalpalanma söz konusu oluyor. İş adamı muhitinde kendi malını haramdan koruma, faizden koruma gibi bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Ama ilim adamı camiasında faizle ilgili İslam hükmünü aşındırma noktasında bir vaka müşahede ediliyor. Veya hadler konusunda oluyor. Nasıl bakıyorsunuz hocam buna?
Şimdi iki husus var. Birincisi, özellikle genç kesimde son zamanlarda İslami bilgileri aşan bir heyecan var. Heyecansız iman olmaz, heyecansız amel olmaz. Ama heyecan haddini aşarsa hezeyana dönüşür. Yani heyecan haddinde kalmalı, bunu da kontrol edecek olan ilimdir. Eğer ilim adamları böyle bir sapmaya gidiyorlar, batıdan veya doğudan gelen siyasi veya iktisadi fikir ve düşüncelerle İslam'ı tahrif ederek veya kendilerince yorum yaparak bir takım çözümlere gidiyorlarsa, bu ya İslam'ı bilmediğinden ya da aşağılık kompleksinden kaynaklanır. Bir Müslüman başkasına karşı, ben Müslümanım, sen kabul etsen de etmesen de ben buna inanıyorum diyebilmeli. Haram ve helal hudutlarını zorlamamak gerekir. Cenab-ı Peygamber o şüpheli noktalara yaklaştığın an tehlike çanlarının çaldığı zamandır buyuruyor. Mesela faiz konusunda kafaları bulandırmak. Yani işte enflasyon nedeniyle paramız aşınıyor, işte altın ve gümüş dışındaki şeyler para mıdır gibi şeyler söylemek, çağdaşlığın ötesinde geriye bir dönüştür. Bu zihniyette imanın zafiyetinden kaynaklanıyor. İslam'a inanan bir kimsenin ister sade vatandaş olsun, ister ilim adamı olsun, İslam'da taviz vermesi kabul edilemez.
Hocam, İslam'da bazı hükümlerin tarihilik özelliği olduğu iddiası var. Bu görüş, zamanın değişmesiyle ahkam da değişir tarzındaki bir hükümle irtibatlandırılıyor. Bazı hükümler revize edilmelidir, reforme edilmelidir tarzında görüşler ortaya atılıyor.
Kat'i naslarla sabit olan hükümler için böyle bir şey söylemek insanı inanç bakımından İslam'la ters düşürebilecek niteliktedir. Ancak eğer bir hüküm usulü fıkıhta da belirtildiği gibi maslahata, yani kamu yararı ile ilgili bir mihver üzerine oturtulmuşsa veya o günün İslam'a ters düşmeyen bir örfüne bağlanmışsa, maslahatın değişmesiyle hükmün de değişebileceği, örfün değişmesiyle hükmün de değişebileceği doğrudur. Bundan başka, zamanın değişmesiyle hükmün değişebileceği diye bir şey olamaz. Mesela, hadler konusunda ya da namaz konusunda herhangi bir yorum yapmak ve bir değişiklik düşünmek, düpedüz İslam inancıyla ters düşmektir. Çünkü geçmişi ve geleceği bilen Cenab-ı Hakk'a ters düşmek olur. O vaaz ettiğine göre ben senden daha iyi bilirim demek gibi bir şey olur. İnsanoğlunun ilk kavgasını hatırlayın. Yani Habil-Kabil kavgasını. Cenab-ı Hak Adem'e belirli sahifeler vererek onlara bir emri ilahi göndermiş. Bu iki çocuktan biri bu ilahi emre tabi olacağını, yani ilahi ferman neyse amelini o istikamette yönlendireceğini söylemiş. Öbürü ise benim aklım var, kendi sistemimi kendim koyarım, İlahi sistem beni bağlamaz demiş. İlk vahamete, ilk zarara uğrayan da o olmuştur.
Hocam, bu Habil-Kabil meselesi açılmışken, orada buyurduğunuz gibi bir bakıma da ta ucu bugünlere uzanan siyasi sürtüşmenin de tohumları atılmış. Yani bir din dünya ayrımı, dinin insanın belli alanlarına münhasır olduğu düşüncesi veya laiklik tarzında ortaya konan düşünce oluşumunun tohumları atılmış.
Zaten en büyük hata burada. Bugünlerde birçok kimse hem Müslümanım diyor fakat Müslümanlığını vicdanlarına hasrediyorlar. Yani din diyor, insanla Allah arasında, yani insanın vicdanıyla Allah arasında bir şeydir. Yanlıştır. Evet, evvela vicdanla başlar ama bunun tesirini toplum görecektir. Yani İslam sadece Allah'la kulu arasında olan bir şey değildir. O, İslam'daki bir bölümün ifadesidir. Yani İslam, halkla Halık'ın ilişkilerine, bir de insanların birbirleriyle, insanların diğer mahlukatla olan ilişkilerine dair kanunlar manzumesinin bütünüdür. Dolayısıyla yalnız bir inanç sistemi olarak kalbe inhisar ettirecek olursak, imanı vicdanlara hapsettirecek olursak, o zaman İslam olmaktan çıkar. Yani ayette ifade edildiği gibi amel edecek, Cenab-ı Hak bilecek, Resulullah görecek, müminler de bundan faydalanacak. Yani din yalnız vicdanlara münhasır değildir. Ama vicdanla beslenir, akılla beslenir. Akıl da tek başına yeterli görülmüyor. Eğer görülseydi peygambere gerek kalmazdı, kitaplara gerek kalmazdı. Akıl en büyük nimettir ama o nimetin nasıl kullanılacağını çevre etkisinden, kültür etkisinden ya da diğer dış etkenlerden nasıl korunacağını onlara öğreten peygamberler ve o peygamberlerin kitaplarıdır. Öyleyse meseleyi İslam mantıktır, akıldır diye açıklamak tam doğru değildir. Evet, mantık dışı değildir ama hangi mantık, kimin mantığı? Şu madamın mantığı mı yoksa Hazreti Ömer'in mantığı mı? Hazreti Ali'nin dediği gibi eğer her şey bizim bu mantığımızla olsaydı meslerin üstüne değil altına mesh etmemiz gerekirdi. Bazı şeylerin hikmeti vardır. akla ters değildir ama akıl onun hikmetini kavrayamayabilir. Aslında genelde İslam'ın tümü ibadettir. Bir özel manada ibadet var, bir de genel manada ibadet var. Özel manada ibadet namaz, oruç vesaire, ticarette, helal yemekte ibadettir. Bir haramdan sakınmak da ibadettir. Bir haddi uygulamak da ibadettir. Bir adeti yerine getirmek de ibadettir. Yemek yerken hanımın ağzına bir lokma koymak da ibadettir. Yani bunu yalnız bir kısmın vicdanıyla Allah arasına hasredecek olursak toplum üzerinde dinin bir etkisi kalmaz. Bazı kişiler, efendim camilere mi dokunuldu diyor. İslam yalnız namazdan ibaret değil ki. Camiler evet gerekli ama şart değil. Cenab-ı Peygamber, benden önceki peygamberlere 5 şey verilmedi, bana verildi. Namaz vakti hangi temiz toprak üzerinde girerse orada kılabilirim. Orada teyemmüm edebilirim diyor. Öyleyse meseleyi yalnız cami ile namaza inhisar ettirmek doğru değildir.
Hocam size klasik bir soru soralım. Yapmaktan son derece zevk aldığınız 3 şey söyler misiniz bize?
Birincisi, hakim olduğum konularda ders okutmak ve ders okuturken de talebenin gözünde ve simasında o dersin anlaşıldığı neşesini görmektir. Bir diğeri ise gerçekten salih olduğuna inandığım kişilerin sohbetinde bulunup onları dinlemek ve onların yorumlarıyla bulunduğum alemin dışına taşıp ta asırlar evveline gitmektir. Bir diğer noktada küçük çocukların İslami inanış ve İslami terbiye doğrultusundaki yaşayış ve davranışlarını, büyüklerine karşı saygılarını gördüğümde günlerce unutamıyorum.
Peki hocam, yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mı?
Yapmak isteyip de yapamadığım 2 şey var. Bunlardan biri, Allah rızası için küçük bir köşede Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar bütün tefsirlerine inerek ve hıfzımı yeniden kuvvetlendirerek okumayı, bir de Sahih-i Buhari ya da Müslim'den birini ömrüm vefa ederse inanan birkaç dostla beraber baştan sona kadar müzakere etmeyi arzuluyorum.
Müslüman ve fıkıh münasebeti üzerine bir şeyler söyler misiniz? Fıkıh bilgisi Müslüman için ne anlam ifade ediyor?
Efendim, kısaca izah edecek olursak fıkıh, lügat manasıyla kişinin kendine, çevresini, olayları anlaması, kavraması demektir. Özellikle kavramak için belirli bir çaba sarf etmesidir. Basit bir şeyi bilmek ya da bir şeyi kısaca tercüme etmek fıkıh değildir. Onun derinliklerine, onun kültürüne vakıf olmak, onun uzantılarını önceden hesaba katarak derinliği doğrultusunda meseleyi enine boyuna incelemek fıkıhtır. İlmihal bilgilerinin ötesinde Müslümanın bütün davranışları, ister iradi, ister gayri iradi hareketleri olsun, bunların hepsi fıkıh ölçülerine tabidir. Konuşma gereği elimi kaldırmam mübahtır ama birini tehdit etmek için kaldırıyorsam bu yasaktır. Ama birini selamlamak için kaldırıyorsam o da sevaptır. Kişinin her davranışı, her yaptığı iş fıkıhla yakından ilgilidir. Yani fıkıh, insanın ve toplumların her türlü davranışlarını değerlendiren bir hukuk sistemidir.
Hocam, bir fıkıh alimi olarak tasavvuf konusunda neler söylersiniz?
Benim inancıma göre insanı arındıran tasavvuftur. Ama tasavvuf demek, İslam olduğu gibi bütün hikmetiyle yaşamak demektir. Fıkıh namazın 12 şartından bahseder. Ama tasavvufi anlamda namaz, gerçek anlamda insanı kötülüklerden nasıl alıkoyduğuna, namaza nasıl huşu içinde girildiğine yönelir. Hazreti Ali'nin namaza durduğu an, kimin huzuruna çıkacağını düşünerek yüzünün renginin değişmesi, işte bu tasavvuftur. Yani Peygamber Efendimiz'in bildirdiği iman esaslarıyla İslam esaslarının sentezini yapmaktır tasavvuf. İnsanların bütün ilimlerden almış, tatmış olduğu manevi zevkin adıdır bence tasavvuf. Tasavvuf, falan öyle demiş, filan böyle demiş değildir. İnsanın bunun tadını alarak, özünü yaşayarak, ölçülerini de İslam'ın koyduğunu bilerek kabul etmesi gerekir.
Efendim, çok teşekkürler ediyoruz.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Mehmet Savaş.